Ayrım 49.
Hay Allah kahretsin. Kuyunun kaplamaları patlamış diye bağırdı Etyen. Burada geberip kalacağımızı söylemiştim ben size. Ocağa indiklerinden beri Pierron kuyuya yağan sağanağın gittikçe arttığını derin bir kaygıyla görüyordu. İki işçiyle birlikte vagonları asansör kafesine yüklerken başını kaldırıp yukarı baktıkça yüzüne iri iri damlalar düşüyor, kulakları yukarıdaki kasırganın homurtusuyla uğulduyordu. Ama ayaklarının altındaki 10 metre derinliğinde çamur kuyusunun gittikçe dolduğunu fark edince asıl o zaman tüyleri diken diken oldu. Bütün su döşemeyi aşmış, demir levha kaplı döşemeye yayılmaya başlamıştı bile. Bu da pompaların sızıntı sularını boşaltmaya yetmediğini kanıtlıyordu. Pompanın yorgun bir hıçkırıkla soluk alışını işitiyordu. Bunun üzerine Dansarek haber verdi. O da mühendisi beklemeleri gerektiğini söyleyerek öfkeyle bir küfür savurdu. Pierron tam iki kez daha uyardı işçi başıyı. Ama öfkeli omuz silkmelerinden başka bir yanıt alamadı. Pekala, su yükseliyordu. Elinden ne gelirdi ki? Bu arada Batil, Angarya'ya götüren Mok Baba Giçka geldi. Uyuklar haldeki yaşlı hayvan yükleme yerine gelince başını kuyuya doğru uzattı, ölüm kişnemeleri kopararak şaha kalktı. Mok Baba iki eliyle hayvanı tutmak zorunda kaldı. Ne var, ne oluyor filozof? Nedir seni böyle kaygılandıran? Ha, yağmur yağıyor diye korktun demek. Hadi gel bakayım, bu seni ilgilendirmez. Ama hayvanın tüyleri diken diken olmuştu. Yaşlı bakıcısı onu zorla sürükleyerek kömür taşıma galerisine götürdü. Mok Baba ile Batil tam bir galerinin derinlerinde gözden yittikleri anda önce korkunç bir çatırdı oldu, ardından da bir düşmenin uzayıp giden gürültüsü işitildi. Kaplamaların bir parçası kopmuş, tam 180 metreden sağa sola çarpa çarpa düşüyordu. Pierron'la yükleyiciler hemen yana çekilebildiler. Meşe tahtası boş bir vagon üzerine düşüp yamyası etti. Aynı anda da açılan gedikten yarılan bir bentten fışkırırcasına sular boşandı. Dansar yukarı çıkıp bakmak istedi ama henüz sözlerini bitirmemişti ki ikinci bir parça daha kopup aşağı yuvarlandı. Bu gözle görülür, elle tutulur tehlike karşısında artık kararını verdi. İşçilerin hemen yukarı çıkarılmasını emretti. Çavuşları da galeridekilere haber vermeye gönderdi. İşte ondan sonra korkunç bir itiş kakıştır başladı. Her galeriden dizi dizi işçiler dört nala koşarak sökün ediyor, hemen asansörlere saldırıyordu. Bir an önce yukarı çıkabilmek için herkes birbirini itiyor, yere düşeni ezip geçiyordu. Havalandırma bacasının merdivenlerinden çıkmayı akıl eden birkaç kişi az sonra yolun tıkalı olduğunu söyleyerek bağıra çağıra geri dönmek zorunda kaldı. Asansörün her gidişinden sonra herkes dehşete kapılıyordu. Asansör kafesi bu kez geçebilmişti ama kuyuyu tıkayan onca engel arasında bakalım gelecek sefer gene geçebilecek miydi? Yukarıda çözülme sürüyor olmalıydı çünkü bir dizi boğuk patlamalar işitiliyordu. Direkler yarılıyor, sağanağın sürekli ve artan gürültüsü içinde çatır çatır çatlıyordu. Az sonra asansör kafeslerinden biri delindiği ve bu yüzden de kopan kılavuz direkleri arasında kayamadığından kullanılmaz oldu. Öbür asansör de öyle sürtünüyordu ki çelik kablo hiç kuşkusuz pek yakında kopardı. Ve daha aşağıda yukarı çıkmayı bekleyen yüze yakın adam vardı. Hepsi de kanter içinde boşanan sağanaklardan sırılsıklam olmuş, can havliyle soluyor, asansörün parmaklıklarına yapışıyordu. İki işçi düşen kaplama parçaları altında can verdi. Asansörü yakalayan bir üçüncüsü 50 metreden çamur kuyusuna düşüp balçağa gömüldü. Bu arada Dansar işleri bir düzene koymaya çalışıyordu. Eline bir kazma almış, söz dinlemeyenin beynini dağıtacağını söyleyerek gözdağı veriyordu. İşçileri sıraya sokmaya çalışıyor, yükleyicilerin bütün arkadaşlarını bindirdikten sonra en son çıkacaklarını söylüyordu. Ama kimsenin bu sözlere kulak astığı yoktu. Herkesten önce sıvışmak isteyen, korkudan beti benzi atmış olan Pierron'un gitmesine engel olmuştu. Her gidişte bir iki tokatla adamı asansör kafesinden uzaklaştırması gerekiyordu. Ne var ki korkudan kendi çeneleri de birbirine vuruyordu. bir dakika sonra sulara gömülecekti. Yukarıda her şey patlıyordu. Taşan bir ırmak, öldürücü bir tahta yağmuru yağıyordu tepelerinden. Sonunda dayanamadı. Hala birkaç işçi koşuşurken korkudan adeta deliye dönmüş bir halde vagonlardan birine atladı. Ardından Piero'nun da atlamasına izin verdi. Asansör yükseldi. İşte tam o sırada Etienne'le Şaval'in bulunduğu ekip de yükleme yerine ulaştı. Asansörün ağır ağır yükselişini gördüler, hemen atıldılar ama kaplamaları söküp atan son bir göçüğün altından kaçmak zorunda kaldılar. Kuyu iyice tıkanmıştı. Asansör artık bir daha inmeyecekti. Catherine hüngür hüngür ağlıyordu. Şaval gırtlağını yırtarcasına küfürler savuruyordu. Şurada 20 kişi kadardılar. Ne yani, şu yönetici domuzları onları göz göre göre böyle aşağıda sipsivri mi bırakacaklardı? Batil hiç acele etmeden oraya getiren Mok Baba da yanlarındaydı. İhtiyar bakıcısıyla yaşlı beygir şaşkın şaşkın durmadan yükselen suya bakıyorlardı. Su kasıklarına gelmişti bile. Dişlerini sımsıkı kenetlemiş, hiç konuşmayan Etienne, Catherine'i kollarına alıp havaya kaldırdı. 20 kişi başlarını yukarı kaldırmışlar, bir yandan avazları çıktığı kadar bağırıyorlar, bir yandan da artık hiçbir yardımın gelemeyeceği, üzerlerine bir ırmak kusan o çökmüş deliğe, kuyuya sersem sersem inatla bakıyorlardı. Dansar gün yüzüne çıkınca koşa koşa gelen Negrel'i gördü. Bayan Hanabo o sabah kötü bir rastlantıyla daha yataktan kalkar kalkmaz nişan sepeti için katalogları karıştırmaya bahanesiyle genç adamı evde alıkoymuştu. Saat 10 olmuştu. Ne var ne oluyor kuzum diye bağırdı Negrel daha uzaktan. Ocak mahvoldu diye yanıt verdi işçibaşı. Ve dili damağına yapışarak kekeleye kekeleye felaketi anlattı. Durumun ciddiliğine pek inanmayan mühendis omuz sikti. Hadi canım sen de daha neler, hiç kaplama dediğin öyle pat diye yıkılır mıydı? Abartıyorlardı, gidip kendisi görecekti. Aşağıda hiç kimse kalmadı değil mi? Dansar ne diyeceğini bilemedi. Hayır, kimse kalmamıştı. Daha doğrusu öyle olduğunu umuyordu. Kimi işçiler gecikmiş olabilirdi. Allah kahretsin diye haykırdı Negrel. Peki ama siz neden çıktınız öyleyse? İnsan adamlarını bırakır da çıkar mı hiç? Mühendis hemen lambaların sayılmasını emretti. Sabah 322 lamba dağıtılmıştı. Oysa şimdi topu topu 255 lamba vardı. Yalnız işçilerden pek çoğu korkuyla itişip kakıştıkları sırada lambalarının ellerinden düşürerek kırdıklarını itiraf ediyorlardı. Yoklama yapmaya çalıştılar ama kesin bir sayı elde edemediler. İşçilerin kimisi kaçmıştı, kimisi ise artık adını bile duyamayacak durumdaydı. Hiç kimse kimin eksik olduğu konusunda tam bir anlaşmaya varamıyordu. Aşağıda kalanlar belki 20, belki de 40 kişiydi. Mühendis için artık bir tek kesinlik ortaya çıkıyordu. Aşağıda adamlar vardı. Kuyunun başına gidip aşağı eğildikleri zaman yıkılan kerestelerin arasından suların gürültüsü içinde bağırışanları, yardım isteyenlerin sesi açık açık işitiliyordu. Negrel ilk iş olarak Bay Hanabu'ya haber gönderip ocağı kapatmak istedi. Ama artık çok geçti. Kuyudaki çatırtılar hala peşlerinden kovalıyormuşçasına dört nala koşarak Dösenkuarente mahallesine dalan kömür işçileri bütün aileleri dehşete salarak ayaklandırmışlardı. Çoluk çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, sürüyle insan çığlıklar ve hıçkırıklarla sarsılarak koşa koşa bayırdan aşağı iniyordu. Ayak bağı olacakları için onları geri püskürtmek zorunda kaldılar. Madene girmelerini önlemek üzere bir ara gözcü dikildi. Kuyudan çıkan işçilerin pek çoğu gidip üstlerini değiştirmeyi bile düşünmeden içine gömülmelerine ramak kalan o korkunç deliğin karşısında korkudan büyülenmişçesine alık alık orada dikilip duruyorlardı. Çılgına dönen kadınlar da bunların çevrelerini kuşatmış, yalvarıp yakarıyor, aşağıda kalanların adlarını soruyorlardı. Bilmem kim aşağıda kalanlar arasında mıydı? Ya falanca, ya filanca? Adamlar bir şey bilmiyor, bir şeyler geveliyorlardı. Tir tir titreyerek deli gibi anlamsız hareketler yapıyorlardı. Gözlerinin önünden hiç gitmeyen, korkunç, İğrenç bir hayali uzaklaştırmak ister gibiydiler. Kalabalık hızla büyüyor, yollardan yürek paralayan ağrılışmalar geliyordu. Ve yukarıda, cüruf yığınının tepesinde, Bonmort Baba'nın barakasında yere oturmuş bir adam vardı. Bir türlü uzaklaşıp gidemeden habire bakanan suvarindi bu. Adları söyleyin, adları isteriz diye bağırıyordu kadınlar hıçkırıklarla boğulan bir sesle. Negrel bir an görünüp şu sözleri fırlattı. Adları öğrenir öğrenmez bildireceğiz. Henüz hiçbir şey yitirilmiş değil. Herkesi, hepsini kurtaracağız. Ben şimdi aşağı iniyorum. Bunun üzerine derin bir kaygıyla adeta dili tutulan halk beklemeye başladı. Gerçekten de mühendis soğukkanlılıkla, ortalığı velveleye vermeyen bir yiğitlikle aşağı inmeye hazırlanıyordu. Asansör kafesini söktürmüş, yerine çelik kablonun ucuna bir kömür varili bağlamalarını buyurmuştu. Suyun elindeki lambayı söndürebileceğini düşünerek varilin altına bir ikincisini asmalarını istedi. Böylece lamba korunmuş olacaktı. Yüzleri gözleri allak bullak olmuş, betleri benizleri uçmuş maden çavuşları, elleri ayakları titreyerek bu hazırlıklara yardım ediyorlardı. Negrel buyurgan bir sesle, "Dansar, siz de benimle birlikte ineceksiniz," dedi. Sonra da hiçbir çavuşun buna cesaret edemediğini, hiçbirinin gözünün bunu yemediğini, işçi başının da korkudan adeta başı dönerek yerinde sallandığını görünce aşağılayıcı bir el hareketiyle onu itti. "Hayır, bana ayak bağ olursunuz. Yalnız inmeyi yeğlerim." Çelik kablonun ucunda sallanan daracık tekneye binmişti bile. Bir elinde lambası, öbüründe işaret halatını sımsıkı tutarak makiniste bağırdı. "Çok yavaş indir." Makine makaraları harekete geçirdi. Negrel hala aşağıdaki zavallıların çığlıkları gelen uçurumun içinde gözden gitti. Yukarıda hiçbir şey kımıldamamıştı. Üst kesimdeki kaplamaların sapasağlam olduğu saptandı. Kuyunun ortalarına gelince sağa sola sallanarak kaplamalara ışık tutuyordu. Tahtalar arasından sızan sular öylesine azdı ki lambaya hiçbir zarar vermedi. Ne var ki 300 metrede alt kesimdeki kaplamalara gelince lamba tahmin ettiği gibi söndü. Fışkıran sular fıçıyı doldurdu. Bundan sonra fıçının altına astırdığı zifiri karanlıklara kendiliğinden önce inen İkinci lambanın ışığından yararlanarak çevresini görebildi ve bütün gözü pekliğine karşın hasarın büyüklüğü karşısında tepeden tırnağa ürpererek sapsarı kesildi. Kala kala birkaç tahta parçası kalmıştı. Bütün öbürleri çerçeveleriyle birlikte aşağı uçmuştu. Toprakta açılan kocaman deliklerden un gibi incecik sarı kumlar oluk oluk akıyordu. Bir yandan da Çavla'nın fırtınalı ve batıklı o yeraltı denizinin suları da bir tesviye havuzundan boşalırcasına dökülüyordu. Durmadan artan o delikler arasında tepesinden inen suların sağanağı altında dövüle dövüle döne döne biraz daha indi. Lambanın minicik kırmızı yıldızı öylesine az ışık veriyordu ki ta ötelerde dev gibi gölgelerin oynaştığı yerde sokakları yol kavşaklarıyla yıkılmış bir kent görür gibi oluyordu. Artık tek bir insanın çalışması bile olanaksızdı. Kuyu baştan aşağı mahvolmuştu. Bir tek umudu kalmıştı. Ölümle pençeleşen adamları kurtarmayı denemek. İndikçe çığlıkları daha açık seçik işitiyordu ama az sonra durmak zorunda kaldı. Aşılmaz bir engel yolu tıkıyordu. Bir kereste yığını, kırılan kalın kılavuz direkleri, havalandırma bacasının yarılan tahtaları, su pompasının kopmuş boruları üst üste yığılmıştı. Arap saçına dönmüş bütün bu döküntüleri yüreği burkularak seyrederken çığlıklar birdenbire kesiliverdi. Suyun hızla yükselmesi karşısında o zavallılar ya başka galerilere kaçmışlardı ya da su çoktan ağızlarına dolup onları boğmuştu. Negrel en sonunda kendisini yukarı çekmeleri için işaret halatını çekmek zorunda kaldı. Sonra yeniden durmalarını işaret etti. Derin bir şaşkınlık içindeydi. Nedenine bir türlü akıl erdiremediği bu beklenmedik kazayı anlayamıyordu. Durumu yakından görmek istiyordu. Hala dayanan birkaç kaplama tahtasını dikkatle inceledi. Uzaktan görebildiği çatlak ve yarıklar dikkatini çekerek onu pek şaşırtmıştı. Aşırı nem yüzünden lambası sönmek üzereydi. Elleriyle yoklayınca testere ve matkapla açılmış yaraları bütün o iğrenç ve bilinçli çalışmayı açıkça tanıdı. Hiç kuşkusuz bu kaza bile bile hazırlanmıştı. Aval aval bakınıp dururken kimi parçalar çatırdadı, az kalsın onu da alıp götürecek son bir kaymayla çerçeveleriyle birlikte uçuruma yuvarlandı. Artık genç mühendisin yiğitliğinden eser kalmamıştı. Bunu yapan adamı düşündükçe tüyleri diken diken oluyor, işlediği cinayet kadar büyük olması gereken o dev boyutlu adam hala orada, zifiri karanlıklar içindeymişçesine, kötülükten adeta dinsel bir korku duyarak damarlarındaki kanın donduğunu hissediyordu. Bütün gücüyle bağırdı. İşaret halatını şiddetle salladı. Zaten tam sırasıydı çünkü 100 metre yukarıda kaplamaların üst kesiminin de göçmek üzere olduğunu gördü. Köşe bentler yavaş yavaş açılıyor, tahtalar arasındaki kıtıklar yerlerinden fırlıyor, oluk gibi sular fışkırmaya başlıyordu. Şimdi artık sadece saat meselesiydi. Kuyunun bütün kaplamaları dökülecek ve kuyu göçecekti. Yukarıda Bay Hanabu büyük bir kaygıyla Negrel'i bekliyordu. Ne haber diye sordu hemen. Ama heyecandan neredeyse boğulan mühendis konuşup bir yanıt veremiyordu. Dizlerinin bağı çözülüyor, baygınlıklar geçiriyordu. Olacak şey değil bu, hiç böylesi görülmemiştir. Yakından inceledin mi? Negrel kuşkucu, güvensiz bakışlarla başıyla evet diye yanıt veriyordu. Kendilerini dinleyen birkaç çavuşun önünde konuşmaktan kaçınıyordu. Dayısını 10 metre öteye götürdü. Bu uzaklığı da yeterli bulmadı. Biraz daha öteye gitti. Sonra da dayısının kulağına eğilip çok alçak bir sesle ocağın kundaklandığını, kaplama tahtalarının testereyle kesilip matkapla delindiğini, ocağın şah damarlarından vurulduğunu, son soluğunu vermek üzere olduğunu anlattı. Beti benzi uçan müdür de büyük sefahatların ve büyük suçların korkunçluğu üzerine kalın bir sessizlik perdesi indirmenin içgüdüsel gereksinimiyle hemen sesini alçalttı. Monsölü 10.000 kömür işçisinin karşısında korkmuş görünmenin hiç gereği yoktu. Bu konuyu sonra konuşurlardı. Şimdi kafa kafaya vermiş, oraya inen, kendini boşluğa sallandıran, belki 20 kez ölümle burun buruna gelen ve bu korkunç işi yapan adamın yürekliliği karşısında beyinlerinden vurulmuşa dönmüşlerdi. Hala fısır fısır konuşup duruyorlardı. Yakıp yıkmaktan başka erek gütmeyen bu çılgınca kahramanlığa akıl erdiremiyorlar, gerçek apaçık ortada olmasına karşın tıpkı yerden 30 metre yükseklikteki pencerelerde sıvışan tutukluların ünlü kaçma öykülerinden kuşkulandıkları gibi bu işe de inanmak istemiyorlardı. Bay Hanabu maden çavuşlarının yanına döndüğünde yüzü sinirli sinirli seyiriyordu. Elini üzüntüyle sallayarak ocağın hemen boşaltılmasını buyurdu. İşçiler artık hiçbir şeyin kurtulamayacağı, bomboş ve şimdilik ayakta duran o koskocaman tuğla yapılara baka baka sanki bir cenaze töreninden dönüyorlarmış gibi büyük bir üzüntüyle oradan ayrıldılar. Dışarıdaki kalabalık kayıt kabul odasından en son çıkan müdürle mühendisi inatla yineleyen o çığlıkla karşıladı. Adları isteriz, adları, adları söyleyin. Şimdi artık Mahut kadın da gelmiş, öbür kadınların arasına katılmıştı. Gece işittiği gürültüyü anımsıyordu. Kızıyla kiracısı birlikte gitmiş olmalıydılar. Hiç kuşkusuz şu anda aşağıdaydılar. Önce "Oh olsun, vicdansızlara, alçaklara böylese layıktır" diye bağırmış. Sonra da koşa koşa olay yerine gelmişti. Kaygıdan eli ayağı tir tir titreyerek en önde dikiliyordu. Artık acaba mı diye kuşkulanmaya da cesaret edemiyordu. Adlar konusunda çevresinde sürdürülen tartışmalar onu yeterince aydınlatıyordu. Evet, evet, Catherine aşağıdaydı, Etienne de öyle. Arkadaşlarından biri onları görmüştü. Ama öbürleri konusunda kesin bir anlaşmaya varılamıyordu hala. Hayır, falanca yoktu ama filanca vardı. Belki Şaval de aşağıdaydı derken Katarcı olanlardan biri birlikte yukarı çıktıklarına yemin billah ediyordu. Yakınları tehlikede olmadığı halde Lavak kadınla Pierron kadın da koşup gelmişler. En az öbür kadınlar kadar saçlarını başlarını yolarak sızlanıp dövünüyorlardı. İlk çıkanlardan biri olan Zachary hiçbir şeyi umursamaz, her şeyle alay eder haline karşın ağlayarak karısıyla anasını kucaklamıştı. Şimdi de anasının yanında durmuş, onunla birlikte titriyor, kız kardeşi için umulmadık bir sevgi taşkınlığında bulunuyor, yöneticiler adlarını resmen açıklamadıkça onun aşağıda olduğuna inanmak istemiyordu. Adları, Tanrı aşkına adları verin. Sinirleri son derece bozuk olan Negrel yüksek sesle gözcülere, "Şunları sustursanıza" dedi. İnsanın üzüntüden yüreği paralanıyor. Buna can mı dayanır yahu? Adları biz de bilmiyoruz ki. Kazadan bu yana 2 saat geçmişti bile. İlk anların şaşkınlığı, korkusu içinde hiç kimse öbür kuyuyu, eski Requalart'ı düşünmemişti. Bay Hanabu, kurtarma işini oradan deneyeceklerini bildirdiği sırada ansızın kulaktan kulağa bir haber yayıldı. 5 işçi yıllardan beri kullanılmayan eski havalandırma bacasının çürük merdivenlerinden çıkarak suda boğulmaktan kurtulmuşlardı. Çıkanlar arasında Mok Baba da vardı. Onun adını duyanlar pek şaşıyorlardı. Kimse madende olduğunu umuyordu çünkü. Kaçıp kurtulan 5 işçinin anlattıkları herkesi derin acılara boğdu. Gözyaşları daha da arttı. Yollarını şaşırıp göçükler yüzünden galerilerde kapanıp kalan 15 arkadaş kendilerini izleyememişti. Artık onları kurtarmak olanaksızdı. Çünkü Requalart'ta bile su yüksekliği 10 metreyi bulmuştu. Böylece bütün adlar öğrenildi. Ortalık sanki adam boğazlıyorlarmış gibi çığlıklarla doldu. "Susturun şunları!" diye bağırdı sinirleri son derece bozulan Negrel. "Hem geri çekilsinler. Evet evet, 100 metre geri gitsinler. Tehlike var, maden her an çökebilir. Çabuk hepsini uzaklaştırın." Bir de o zavallı insanlarla boğuşmak zorunda kaldılar. Hepsi felaketlerin daha bitmediğini, ölüleri saklamak için kendilerini kovduklarını sanıyordu. Maden çavuşları kuyunun az sonra bütün maden alanını yutacağını anlatıncaya kadar akla karayı seçtiler. Bu haber herkesin iliklerini dondurdu. Şaşkınlıktan adeta dilleri tutuldu. Sonunda adım adım geri çekilmeye razı oldular. Ama yine de onları zapt eden nöbetçileri arttırmak zorunda kalındı. Çünkü hepsi de ellerinde olmadan büyülenmiş gibi hep kuyunun başına dönmek istiyordu. Binlerce insan yolun üstünde itişip kakışıyordu. Bütün işçi mahallelerinden hatta ta Monsö'den bile koşup gelenler oluyordu. Ve yukarıda curuf yığınının tepesindeki kız yüzlü sarışın adam açık mavi gözlerini madenden ayırmadan sabırsızlığını yenmek için birbiri ardından sigara yakıyordu. Bundan sonra bekleme dönemi başladı. Öyle olmuştu. Hiçbir ağzına lokma koymamıştı. Hiç kimse yerinden kıpırdamıyordu. Hafif sisli, kirli, kurşuni renkli gökyüzünden pas rengi bulutlar ağır ağır akıp gidiyordu. Resenör'ün bahçe çitinin ardındaki kalabalığın canlı soluğundan ürken kocaman bir köpek hiç durmadan havlıyordu. Kalabalık yavaş yavaş sağa sola yayılıp madenin çevresinde 100 metre ötede bir daire oluşturmuştu. Bu kocaman halkanın ortasında Varrox dikiliyordu. Madende çıt çıkmıyordu. Tek canlı bile kalmamıştı.